Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, destanları konuşuyorduk geçen hafta Güray hocamızla. Devam edeceğiz. Ancak öncesinde biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Bize ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız olacak. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Timur Devleti tarihinin bir kroniği olan Tarihname adlı eseri Tacüs Selmani başlığı altında yayınlanmış olan Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmıştır bu eser. Tarihname kitabını hediye ediyoruz. Profesör Doktor İsmail Aka hocamız tarafından hazırlanan bu eserin 1999 yılı baskısını hediye ediyoruz. Bu eser Türk tarihinin 15. yüzyılına ait özellikle Timur ve Devleti zamanının en önemli kroniklerinden birisidir. Ve yıl yıl Timur Devleti tarihinin hayatını olan faaliyetlerini anlatır. Önemli bir ana kaynaktır aynı zamanda. Talihli dinleyicimize şimdiden hayırlı olsun diliyorum.
Profesör Doktor İsmail Aka Hoca da çok önemli bir tarihçimiz hocam.
Evet, Türk Tarih Kurumu'nun asli ve şeref üyeliğini yapmış olan İsmail Aka hocamız hala hayatta ve araştırmalarına da devam eden sağ olsun ilmi çalışmalarıyla Türk tarihçiliğinde önemli konulara imza atmış olan, katkı yapmış olan çok değerli bir saygıdeğer hocamızdır. Kendisinin sağlıkla eksik olmasın, hayırlı ömürler diliyoruz.
Uzun ömürler.
Evet, evet hocam. Bu görevinin devam ettiğini de hatırlatıyoruz dinleyicilerimize.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, böylesine önemli bir bilim adamımızın çok önemli bir kitabını armağan ediyoruz. Bu hafta evet. Telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hocam kitaba ilişkin bir ek bilgi daha var galiba. Bir orijinal basımı mı arkada?
Tıpkı basımı var kitabın arkasında. Ön tarafında da çevirisi var. Dolayısıyla yazma eserin kendisi de dinleyicimizin elinde olmuş olacak bu hediye ile birlikte. Çok önemli tabii, hem çevirisinin olması hem de aslının olması kitap içerisinde. Kaynak değeri açısından da önemli yayınımız, böyle bir yayın. Hayırlı olsun Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye olan bu eserimiz.
Bu haftaki evet. Kitabımız. Evet hocam, destanların bir tarih yazımında tarihteki önemini geçen hafta vurguladınız. Bunun nereye kadar bir bilimsel değer taşıdığını, nereye kadar tarihçilerin yararlanabildiğini vurguladınız. Şimdi dilerseniz kısa bir özetini yapalım bunun ve ardından bizim destanlarımıza. Daha sonra başka ülkelerin destanlarıyla bizim destanlarımızın karşılaştırmalarına geçelim hocam.
Evet, destanlar tarih kaynağı olarak sözlü literatür sınıfı içerisinde yer alan mitolojik unsurlardır. Ve şüphesiz içerisinde gerçek tarih olayından izler taşırlar. Bu anlamda baktığımız zaman Türk tarihinde ve dünya tarihinde farklı kültür ve medeniyetlere ait destanlar grubundan bahsedebiliriz. Batı medeniyetindeki destanlar, Orta Doğu'da pek çok kavmin yaşadığı kültürün ve dini unsurların birbiri içerisinde geçişkenlik taşıdığı destanlar grubu vardır. Türk destanları da dünyadaki bu destanlarla karşılaştırılarak ele alındığında yeri ve önemi açısından, yani tarihi değeri açısından daha iyi anlaşılacaktır. Bazı önemli farklar vardır Türk destanlarıyla Batı destanları arasında, özellikle Roma dönemi destanları arasında. Onlara da işaret etmemizde yarar var. Mesela Roma'da tabiat güçleri, bazı canlılar, hayvanlar grubu veya tabiat olaylarından bir kısmı, gök cisimlerinin önemli bir kısmı tanrısal olarak ifade edilir. Yani tanrı olarak kabul edilir. Oysa Türk destanlarında, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanlarında daha çok ilahi anlamda tanımlanan unsurlar böyle bitki, hayvan veyahut da tabiat olayları değildir. Tabiat olayları ve bitkiler, hayvanlar grubu Tanrı'nın ancak bir aracı olmuşlardır Türk destanlarında. Yani Tanrı ya da bugünkü İslamiyet sonrası adlandırmamızla Allah tabir edilen tek bir ilah herhangi bir şekilde bir varlığa izafe edilmemiştir, atfedilmemiştir. Yani bir hayvana Tanrı diye tapılmamaktadır Türk destanlarının çoğunluğunda karakter olarak. Tanımlanmış olan kişilerin tanrısallığından bahsedemeyiz. Ancak şöyle bir ilahilik vardır. Gökten kut alma olayı vardır. Yani Tanrı'nın inayetiyle yaratılma vardır ve onun görev vermesiyle bir görevi yerine getirme vardır. Bu herhangi bir eşya için de olabilir, insan için de olabilir. Türk
Kaanlar
destanlarında
için
böyledir. Evet,
hocam.
Kaanlar için olabilmektedir.
Kök Kengri'den Kut
Bir takım
Boboldu.
sembolik isimler vardır bu destanlarda. Türk destanlarının genel karakteri içerisinde görülen bu sembollerden bahsedebiliriz. Mesela Göktürkler dönemi, Uygurlar dönemi, Karahanlılar dönemi ve Anadolu'daki fetih sırasında, Anadolu'nun fethi ve İslamlaşması, Türkleşmesi sırasında görülen destanların ortak özellikleri bu şekildedir. Mesela ses, ışık ve bir takım dünyadaki nesneler, unsurlar, ağaç gibi, dağ gibi unsurlar burada bir arada bulunur. Gökten bir ışıkla dağa veyahut da ağaca inilebilir, inilmektedir bu destanlarda. Oradan bir ilahi ışıkla gelen kişiden, insandan bahsedilir. Yani yaratılış hikayesinde gökten gelme vardır. Nitekim Orhun abidelerinde, Göktürk kitabelerinde diğer ismiyle, üstte mavi gök, altta Yağız yer var edildiği zaman ikisinin arasında insanoğlu yaratıldı diyor. Yani burada aslında insanoğlunun yaratılış hikayesi, Adem Aleyhisselam'ın, Havva Aleyhisselam'ın yaratılış hikayesinin bir özeti vardır.
Ve bu İslam,
Evet.
Türkler İslamiyet'e geçmeden önce hocam. Evet.
Öncedir ve bu yazılı bir ifadedir. Göktürk destanının destekleyicisi bir unsur olarak Türklerin yaratılış inancına atıf yapıyor kitabe. Aslında belgeyle destandaki ifadenin örtüşmüş olması tarihçiliğimiz açısından da önemlidir. Yani sözlü rivayetlerimiz bizim iyi bir araştırmayla, iyi bir karşılaştırmayla ne kadar tarihe ışık tuttuğunu anlayabileceğimiz önemli kaynaklardır.
Hocam bunu biraz daha açıp biraz daha vurgulamanızı rica edeceğim. Yani ifade şu, altta yer yaratıldı, üstte gök yaratıldı, bunun ortasında da insanoğlu yaratıldı. Ama bir
Evet.
yaratan tarafından yaratıldı.
Evet, tek tanrı işareti vardır, gök tanrı işareti vardır ve Tengri'de kut olmuş olan, il tutmuş olan Türklerin bir şekilde tek tanrıya inandığını ve dinlerinin de tek tanrıcılık olduğunu gösteriyor bu. Yani buna başka şekilde isim koymanın da çok gereği yok. Yani Avrupalı araştırmacılarımız, yer yer bizim araştırmacılarımız başka isimler altında da bunu tanımlamışlardır ama şamanlar da tek tanrıya inandıkları için tek tanrı inancının mensubu olan kişilerdir. Yani buna şamanizm dememiz bir şekilde tarihçilik işidir ama diğer şaman olmayan kişilerin dinini tanımlarken bir eksikliktir. Şamanın şamanizmin temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz ama Türklerin genel halk inanışı, hükümdarların inanışı anlamında baktığımız zaman onlar tek tanrıya inanan genel bir kültüre, dine sahiptiler. Bu anlamda destanlar da bu belgeleri destekliyor. Yani Türk destanları günümüzdeki Türk kültür ve hayatını, İslamlaşma sonrasındaki örtüşmeleri de destekleyen milli unsurlar taşıyor. Kendine özgü unsurlar
Hocam,
taşıyor.
Hocam şu halde şimdi hep yaygın bilindiği şekilde bizim İslamiyet'ten önce mensup olduğumuz, Türklerin mensup olduğu dinin adı Şaman dini demek çok doğru görünmüyor.
Evet, Şaman bir din adamı olarak kabul edilecek olursa bunun diğer bir adıyla Kam, yani o zaman Hristiyanlığa ruhbanizm, İslamiyet'e de imamizm ya da başka dinlerde de bu şekilde din adamlarına göre bir din adlandırması belirlemek gerekir. Bu çok doğru bir adlandırma olmaz, din adamları eksenindeki bir adlandırma. Çünkü Türklerin hemen hepsinde de görülen ortak özellik belgelerle de tespit edebiliyoruz ki tek tanrılılık inancıdır ve onlar tanrı olarak şamanı değil, tek bir tanrıyı kabul ederler. Şaman da ayrıca gök tanrıya inanan bir tanrısı olan kişidir. Başka bir tanrıya tapmaz. Şamanın ayrıca bir tanrılık özelliği yoktur. Kendisine tapınılmaz da. Yani şamanın kendisine tapınılmaz. Şaman bir din adamıdır ve kendi görevini yapar. Ayinler düzenler vesaire.
Hocam bir soru daha burada tekrar akla geliyor Güray Hocam. Eğer gök yaratıldıysa, yer yaratıldıysa demek ki gök tengriden ziyade bir tengriye, yani bugünkü ifadeyle bir Allah'a inanıyordu Türkler.
Evet, bir şekilde bir açıklamasını daha yapacak olursak.
Buyurunuz bu konuda, hocam. Evet.
Türklerin destanlarında yer alan mesela Oğuz Kağan destanında, Şu destanında, Türeyiş Destanı, Yaratılış Destanı, Göç Destanı gibi birbiri ardınca sıralayacağımız bütün destanlarda, İslamiyet sonrası destan unsurlarımızda, yani Köroğlu Destanı olabilir, Satuk Burhan Destanı, Battal Gazi Destanı, Danışment Gazi Destanı, Saltık Gazi, Sarı Saltık Destanı
Zadoğlu
gibi, Ergenekon Destanı, bütün bunlar, yani Alpertunga Destanı, Ermanas Destanı, bütün bunlar aynı zamanda tek tanrılı hayat hikayelerine sahiptirler. Kahramanlar tek tanrılıdır. Yaptıkları gazaları, mücadeleleri tek bir tanrı için yaparlar. Ve hayat hikayeleri de genel anlamda kendi çağlarında da günümüzde de kullanılabilir bir takım unsurlara dayanmaktadır. Yani çocuk eğitiminde kullanılabilecek bazı değerler üzerine kuruludur bu destanlar. Nedir buradaki değerler? Cesaret eğitimi. Yani çocuklara kendi hakkını savunma, özgür düşünme, hür bir millet olma, hakkını hukukunu savunan bir aileye ve millete sahip olma. Yani toplum bilinci var burada. Toplum hafızasını koruyucu bir eksende destan çocuk eğitiminde de kullanılıyor. Nitekim biz bu destanlar içerisinde Oğuz Kağan Destanı'nın ya da Oğuz Nameler'in şehzade eğitimi için yazılmış kitaplar olduğunu biliyoruz. Nasihatnameler grubu içerisinde destanlar yer almıştır. İşte Alpertunga Destanı büyük oranda Firdevsi'nin Şehnamesi'nin bir bölümüdür. Baktığımız zaman orada bir kahraman olarak Rüstem ile, yani Zaloğlu Rüstem ile Alpertunga'nın ya da Afrasiyab'ın savaşları vardır. Bu savaşların çoğunda evet Zaloğlu Rüstem bir önce yenilmiştir ama sonra Alpertunga pek çok defa galip gelmiştir. Böyle bir mücadeleler, İran-Turan savaşlarını anlatır Firdevsi'nin Şehnamesi. Şehnameyi yazdırarak kendisine sunulan kişi Gazneli Sultan Mahmut'tur bildiğiniz gibi. Sultan Mahmut bu destanı okuduktan sonra çok da Gazne Devleti'nin ve kendisinin hükümdarlığını anlatmadığı için pek hoşuna gitmemiştir.
Öyle mi hocam?
Çünkü daha fazla galip gelen orada Zaloğlu Rüstem'dir. Gazneli Mahmut buna kızmıştır. Yani Firdevsi'ye bir süre ödülünü vermemiştir vesaire. Böyle şeyler de vardır. Çok ilginçtir. Tabii edebi bir değeri var Şehname'nin. Dünya klasikleri arasına da girmiştir.
Hocam peki burada Alpertunga, evet, eğer destandan yola çıkarak bir tahlil bir çözümlemeye yahut da bir tahmine gidilebilirse Saka Türkleri dönemine ilişkin bir destan mı acaba?
Evet, Alper Tunga destanı ve benzeri destanların çıkış tarihlerini kesin olarak tespit etmek İslamiyet öncesi destanlar olduğu için evet Saka Türkleri dönemine denk geldiğini söyleyebiliriz. Saka Türklerinin M.Ö. 5. 4. yüzyıllar itibariyle İskitlerin yaşadığı dönem, yine Akunların dönemi, milattan sonraki dönemlerde de bu coğrafyada, yani Orta Asya, Hindistan ve Kafkasya coğrafyasında yayılan Kırgızların daha çok benimsediği Ermanas destanıyla da birçok açıdan örtüşen bir destandır. Karahanlıların doğuş bölgesiyle de örtüşür. Ondan dolayı Karahanlı ailesi Afrasiyap ailesi olarak da bilinmektedir. Yani İslamiyet sonrası Türk destanları arasında da Alper Tunga destanının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Orta Asya merkezinde büyük bir destan, doğuş yılları itibariyle destanın M.Ö. 4. yüzyıla ait olmasından dolayı diyebiliriz ki bu bir Saka destanıdır. Aynı zamanda birleştirici bir unsura sahiptir. İran-Turan savaşları dolayısıyla da her iki toplumu ilgilendiren çok değerli bir tarih ilişkisi, tarihsel ilişkiyi temellendirdiğimiz bir noktadır. Yani tarihte gerçekten baktığımız zaman bin yıllardır iki komşu mücadele halinde veya barış halinde, yer yer rekabet halinde olan kültürden ve gelenekten bahsediyoruz. İran-Turan ilişkileri burada efsanevi bir temele oturuyor. Yine Çin ile olan ilişkiler açısından Oğuz Kağan destanı çok değerlidir. Ergenekon destanı ya da Yeni Gün destanı diyebildiğimiz Türeyiş destanı, Uygur destanı olarak bildiğimiz Göç destanı çok efsanevi değerler taşır ve tarihsel kimlikle de örtüşür. Yani Orta Asya'dan Türklerin göçü olayını anlatan Göç destanı hakikaten tarihsel olaylarla da ilgilidir. Türkler dünyanın güneyine, kuzeyine, batısına Orta Asya'dan dağılmış bir topluluktur. İşte bunun bir efsanevi anlatımı çeşitli versiyonlar halinde efsanelerde bulunmaktadır. Orta Asya'dan niçin göç etmiştik? Bunun sorularını, cevaplarını destan içerisinde görebiliyoruz yer yer.
Evet.
Savaşlar, baskılar nedeniyle göç ettiğimiz, sadece kuraklık ve tabiat olaylarının değişmesi dolayısıyla değil de aslında siyasi olaylar dolayısıyla da Orta Asya'dan göç zorunluluğu olduğunu bu destanlardan da çıkarabiliyoruz. Aslında diğer belgelerden de takip edebiliyoruz bu bilgileri.
Evet, devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Destanlara ilişkin doçent doktor Gülay Kırpık hocamız önemli bilgiler veriyor. Benim de sorularım birikti. Bir nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu arada bu hafta bizden kitabı kazanan dinleyicimiz Almanya'dan Sümer Tan. Güle güle okusun. Profesör Doktor İsmail Akan'ın Tarihname adlı eserini, az önce Güray hocamız tanıttı kitabı. Gerçekten Türk Tarih Kurumu'nun yayınları arasından çıkmış çok önemli bir tarihçimizin, Profesör Doktor İsmail Akan hocamızın bu önemli kitabını Almanya'dan Sümer Tan adlı dinleyicimize göndereceğiz. Ve dinleyicimiz, hocam Selçuklu'nun izinde programından beri bizim programımızın takipçisi olduğunu ifade etmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu esnada Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Selçuklu'nun izinde programını yapmıştık. Onun büyük katkılarıyla gıyabında hocamıza da buradan bir teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Teşekkür ederiz.
Ve şimdi destanlar konusuna devam edeceğiz. Bizim destanlarımızdan örnekler verecek Güray hocamız. Ancak öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Şehzadelerin eğitiminde destanların çok önemli yeri olduğunu ifade ettiniz. Bu destanların içeriğine ilişkin bir yaşantı, bir aile yaşantısı, bir mücadele, bundan örnekler yer aldı. Bugün itibariyle biz çocuklarımıza bu destanları ne derecede öğretebiliyoruz, ne kadar öğretmeliyiz?
Evet. Bu destanlar terbiyevi anlamda, eğitimsel anlamda çok kıymetli değerler taşırlar. Eğitim anlamında mesela tarihi sevdirmek, kendi içerisinde bulunduğu hayat hikayesinde bir hızlı tecrübe sahibi olmasını sağlamak, çocuğun dünyasında masalımsı bir hayal olduğu için destanlar bir hayal ürünüdür. Masalımsı bir anlatım taşırlar, hikaye tarzında ilerleyen bir akışı vardır. Çocuklar açısından çok yatkındır bu durum. Yani çocukların da dünyası bir çizgi film gibidir. Hayal dünyasında yaşar ve dünyanın gerçekçi tarafıyla değil de daha çok böyle hayal kurma ve mantık ile bunu birleştiren, geliştiren tarafları vardır destanın. İşte bu özellikleri dolayısıyla şehzade eğitiminde, özel eğitimde çok da önem verilmiş bu destanlara. Çocuklar hayal kurarak dünyayı keşfe merak duyarlar. Cesaret, yalan söylememe, dürüst olma, haklının yanında olma, haksızlığa karşı mücadele etme. Yine ailede büyüğe karşı saygı gösterme, yani anne babaya karşı olan tutumları, davranışları, toplum içerisindeki tutum ve davranışları, çocukların karakter eğitimiyle ilgili duruşları destanlarda iyi seçilirse, iyi kullanılırsa çok uygun bir şekilde ve eğitici bir rol vermemizi sağlar çocuklara. Tabii ki çocuklar bu noktada ne kadar faydalanıyorlar günümüzdeki eğitim sistemimiz içerisinde. Bu destanların pek çoğu çocuklara uyarlanmış halde de bulunuyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek olarak planlanmış, programlanmış TÜBİTAK akıllı çocuk, bilge çocuk programları içerisinde çocuk oyunları içerisinde bu destanların kahramanlarının isimleri var ve onların oynadıkları oyunlar, yani şehzadelerin oynadığı oyunlar burada kurgulanmış olarak oynanıyor. Bu konuda da daha çok çalışılması lazım. Bu destanların çocukların da anlayabileceği şekilde aktarılması, kurgulanması anlamında yapılacak işler var ama mutlaka ailelere düşen görev de var burada. Hazır olan, yayınlanmış olan destanların okutulması bile başlı başına bir görevdir. Ailelere düşen sorumluluktur. Çünkü hiçbir destanı genel anlamda mecburi tutup okutmak gibi bir sorumluluğu yok. Milli Eğitim Bakanlığı kitap zorunluluğu, kitap aldırma zorunluluğu gibi bir şeyi şimdiye kadar kullanmadı. Tavsiye niteliğinde şeyler oldu. Bakanlığın bu şekilde listeleri oldu ama sadece destan sayısı bile yüzleri aşan bir tarihe sahibiz. Yüzlerce kitabı, binlerce kitabı aynı anda velilere tavsiye etmek çok da anlamlı olmuyor. Dolayısıyla ailelerimizin çok da özellikli görülen bu destanları, anlattığımız, bilgi verdiğimiz destanları en azından çocuklarına uygun bir seviyeye göre uyarlanmıştır bu destanların birçoğu. Seçerek okutmalarında yarar var.
Hocam burada galiba problem bilgiye ve bilgi kaynağına ulaşmakta değil, farkında olmakta.
Evet.
Yani şunu altını bir kere daha çizmek gerekiyor herhalde. Çocuklarımıza bu destanları biz okutmak, öğretmek durumundayız ki iyi, güzel, yetenekli bireyler yetiştirebilirim. Yani söylediğiniz gibi anne babalara evet. Düşüyor iş. Hocam örneklerle devam edelim destanlarımızdan.
Evet, destanlardan örnek verdiğimizde dinleyicilerimiz daha da iyi anlayacaklar. Divan-ı Lügat Türk Alper Tunga destanına ait olan bazı parçaları ele alır ve Alper Tunga'nın şahsiyeti hakkında da bilgiler verir. Alper Tunga, Türk beyleri içinde adı ve ilahi anlamda kut almış kişiliğiyle bilinen bir kimsedir, tanınan bir yiğittir, kahramandır. Geniş bilgisiyle yanında sayılamayacak derecede bilge kişileri de barındıran bilgeler grubunun başıdır aynı zamanda. Yani bilge bir lider, yanında da hep bilgeleri taşır. Bilge olmazsa insan, onun yanında bilge durmaz. Dolayısıyla burada lider kişinin yanında bir de bilgeler grubu yer alır deniliyor. Divan Lügat-ı Türk böyle anlatıyor. İranlılar ona Afrasiyap adını veriyorlar. Tabii ki Alpertunga İranlılardan Zaloğlu Rüstem'le mücadeleleriyle tanınan, Şehname'nin yazarı olan Firdevsi'nin de tanıdığı, bildiği ve anlattığı bir kahraman. Bu anlamda diyebiliriz ki bütün Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlara kadar olan saha Alpertunga'yı tanımaktadır, bilmektedir. Osmanlı dönemi kaynaklarında da Alpertunga, Afrasiyap hikayesi yer almıştır. Divan Lügat-ı Türk'te geçen Alpertunga şiir bölümünden, destanından bazı bölümleri aslında aktarmamızda da yarar var.
Hocam buyurunuz, evet.
Alpertunga öldü mü, ıssız acın kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı, imdi yürek yırtılır. Ödlek yara gözetti, onru tuzağı uzattı. Burada Alpertunga'nın ölmesiyle dünyanın kötülere kalmasının üzüntüsü ifade ediliyor. Ve yine onun üzerine yazılmış olan bir ağıt bu. Alpertunga'nın hayat hikayesi de içerisinde yer alıyor. Onun ölmesiyle beraber bütün halkın ağladığı, ağıtlar yaktığı, yine erlerin öksüz kaldığı, yetim kaldığı, milletin de yetim kaldığı ifade ediliyor. Burada Alpertunga'nın aslında çok sevilen bir lider olduğunu ifade etmiş oluyor destan. Geçmiş zamanı andı, geçen günler nerededir? Yaş akar, gözler kurur, gönlüm içinden yandı, diyor. Bu bir sagudur. Yani ağıt türüne giriyor. Yine Türk destanları içerisinde Şu Destanı diye bir destan var. Biraz da bu destan hakkında bilgi verelim.
Hocam çok da bilinen bir destan değil bu, evet.
Evet, dönemi itibariyle Divan Lügat Türk'te de bahsi geçen destanlar arasında bu destan ve Zulkarneyn Aleyhisselam ile irtibatlandırılıyor Şu Destanı. Şu nedir? Balasagun şehri yakınlarında bir kalenin ismidir, Şu Kalesi. Ve burada yaşayan Türk topluluğunun başında bir Hakan bulunmaktadır. Hakan'ın mücadelesi anlatılır. Zulkarneyn Aleyhisselam'a atıf vardır ama burada, bu destanda biz Orta Asya'daki Türklerin dünyada hakim olma mücadelesiyle ilgili bir hikaye görüyoruz. Yine destanın Uygur ilinde gerçekleşmiş olması, ki Balasagun biliyorsunuz Uygur devletinin kurulduğu bir yer ve Çin hakimiyeti Uygurların, burada anlatılıyor. Destanda örtülü şekilde Hindistan'a ve kuzeyde Sibirya'ya kadar olan sahada Uygur devletinin yayılması hikaye edilmektedir. Aynı zamanda daha önceki efsanevi Büyük İskender olayına da bu destanda atıf bulunmaktadır. Yine İskender ile Şu Destanı içerisinde Türklerin savaşı anlatılmaktadır. Yani İskender'in biliyorsunuz Orta Asya seferi vardır. Hindistan'dan sonra Çin'e sefer yapmıştır. İşte Büyük İskender Çin'e sefer yaptığı sırada buradaki Türkler onlarla savaşmışlardır ve Orta Asya'yı İskender'in işgalinden kurtarmışlardır. Bu gerçek bir olaydır aynı zamanda.
Evet.
Şu destanı aslında Doğu-Batı savaşlarının Orta Asya'ya kadar uzanan bir hikayesini de anlatmış oluyor böylece.
Yani hocam Alpertunga'nın İran-Turan savaşları burada da şu destan.
Büyük İskender'le Türkler arasında olan mücadeleyi anlatmış oluyor. Aslında Büyük İskender'in ordusu içerisinde de Türkler vardır. Yani o açıdan da bakarsanız olay bir şekilde giriftir gerçek yönüyle baktığımızda. Büyük İskender Orta Asya'ya hakim olamamıştır tam anlamıyla. Ve seferi son seferi olmuştur. Buradan geri dönerek ömrünü tamamlamıştır. Kendisinin ölümüyle de ülkesi parçalanmıştır Büyük İskender. Şu destanına göre Zulkarneyn'le de karşılaştırılan, bazen de Zulkarneyn peygamber olarak adlandırılan kişidir Büyük İskender. Bazı efsanelerde de öyle anlatılmaktadır. Tabii biz bunu gerçeklik anlamında abartı bölümüne yazabiliriz. Biraz evet, abartı bölüm vardır. Büyük İskender'in Helenistik medeniyetinde tanrıların kimliği vardır. Mesela çok tanrılı bir kültürün mensubudur Büyük İskender. O açıdan baktığımızda Türklerin inançlarıyla ve diğer destanlarıyla örtüşmemektedir. Buradaki İskender Zulkarneyn karşılaştırması.
Meşhur destanımız hocam Oğuz Kağan Destanı.
Evet, Oğuz Kağan Destanı'nı Türk tarihinin bir özeti olarak da görüyoruz aslında. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden başlayan Türk milletinin tarihi hikayesinde bir şecerename vardır ve bu Oğuz Kağan'a bağlanır. Oğuz Kağan burada Nuh'un oğlu Yafes'in oğlu Türk'e atfedilmektedir. Yafes nereye yerleşmiştir? Nuh'un gemisi işte bugünkü itibariyle Anadolu sınırları içerisinde Cudi Dağı ve çevresine oturduktan sonra doğuya doğru giden Yafes ve çocukları Isık Göl çevresine yerleşmişlerdir. Isık Göl bugün Kırgızistan sınırları içerisinde Kırgızistan'ın kuzeybatı bölümüne düşen gemi şeklinde küçük bir göldür. Isık Göl çevresi daha da doğuda Doğu Türkistan, Kaşgar, Balasagun diyebildiğimiz yerler bulunmaktadır. İşte bu bölgeye yerleşmiş olan Türk kavminden ilk defa Oğuz Kağan Destanı dolayısıyla haberdar oluyoruz. Ve kaynaklar, şecerenameler, onlarca kaynak bu konuda aynı bölgeyi göstermektedir. Oğuz Kağan Destanı'ndaki unsurlar Türk tarihi boyunca dilden dile, ülkeden ülkeye devam etmiştir. Değişkenlikler de gösterebilir. Yani İran'da anlatılan Oğuz Kağan hikayesi aynı zamanda Anadolu'da, Balkanlar'da da yayılmıştır. Avrupa'ya kadar uzanmıştır. Bu versiyonlar arasında en meşhurları derlenerek yazıya geçirilmiştir. Bu yazıya geçirme olayı 14. 15. yüzyıla aittir. Oğuz namelerle birliktedir. Yeniden yazıya geçirilen türleri de olmuştur Cumhuriyet döneminde, yani yakın dönemde, son yüzyıl içerisinde. Bunlar da ele alınarak incelendiğinde aslında Türk tarihinin yaşadığı coğrafyayla örtüşen, Türk dünyası diyebildiğimiz bir coğrafyanın her yerinde görülen bir destandan bahsetmiş oluyoruz.
Evet,
Oğuz
hocam.
Kağan Destanı'nda.
Ermanas Destanı da Türk tarihi açısından hocam son derece önemli bir destan.
Evet. Uygurların. Kırgız Destanı olarak Kırgızların çok sahip çıktığı Ermanas Destanı bu destanlar içerisinde en uzun destandır. 400 bin mısra ile uzunluğu, okunuşu günlerce, aylarca sürebilecek bir meşhur destandır. Bu destanın hala bilinen, halk dilinde de söylenen tarafları vardır. Birçok Kırgız şarkısı, halk türküsü bu destandaki parçalardan oluşmaktadır. Kırk Cigit Destanı gibi mesela. Kırk Yiğit Destanı orada. Kırgız Destanı'dır. Bir devletin kuruluşunu hikaye eder. O Kırk Yiğit aslında Alper Tunga'da da vardır. Yine Kutluk Devleti'nin kuruluşunda da vardır. Çin tahakkümüne karşı isyan eden ve ilini yeniden kurtaran Kırk Yiğit'in hikayesi. Burada Ermanas ve etrafında Kırk Yiğit ortaya çıkar. Ve Kırgız-Kalmuk mücadelesinde Kırgızların bağımsızlığını sağlar. Destanın ilerleyen bölümlerinde Karahan sıfatını görüyoruz. Hakan sıfatlarını görüyoruz. Yani Türk tarihinde kullanılan pek çok unsurun Kırgız-Ermanas'ın hayat hikayesinde olduğunu görüyoruz. Ruslar ve Kuzey kavimlerine karşı yapılan savaşlar yine Kırgız destanında ele alınıyor, işleniyor.
Hocam zamanımız çok daraldı. İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarını da bir vurgu yaparsanız.
Köroğlu Destanı'ndan, Satuk Buğrahan Destanı'ndan, Battal Gazi Destanı'ndan bahsedebiliriz. Tabii bunlardan kısaca bahsedecek olursak, en eskisi ve Türklerin İslamiyet'e girişini hikaye eden Satuk Buğrahan Destanı'ndan daha önce söz etmiştik. O destan adeta Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıkışıyla ilgili gibidir. Satuk Buğrahan orada Peygamber Aleyhisselam'la Miraç'tayken karşılaşır. Destana göre böyle bir karşılaşma bulunmaktadır. Ve Türklerin İslamiyet'e girişi aslında Satuk Buğrahan'ın böyle bir 40 yiğitle beraber ortaya çıkışıyla da ilgilidir. Orada da bir 40 yiğit görüyoruz. Demek ki Satuk Buğrahan destanı Türk destanlarından diğerleriyle de örtüşen bazı özellikler taşıyor. Bildiğiniz gibi İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in 621 yılında Kudüs'te Kubbetü Sahra'nın üzerinden göğe yükselişi Miraç olayıyla adlandırılır ve aynı zamanda bu olay İslam tarihi boyunca Kudüs'ün değer anlamında yerini de belli bir noktada etkiler. İşte Satuk Buraha'nın hikayesi burada Miraç olayıyla örtüşmektedir. Satuk Buraha'nın İslamiyet'e girişi. Ardından Danışment Gazi'ye ve Battalname'ye, Battal Gazi'ye baktığımız zaman, ayrıca Sarı Saltık Destanı'na baktığımızda, bu üç destan Sarı Saltık'ın devamı gibidir. Veya Satuk Buraha Destanı'nın birbiri ardınca tekrarı gibidir. Bu destanlardaki unsurların pek çoğu örtüşmektedir. Anadolu'nun fethinde Battal Gazi 22 dil bilen meşhur bir gazidir. Aynı zamanda Seyit'tir. Seyit Battal Gazi ismiyle anılır. Anadolu'nun pek çok yerinde onun türbeleri bulunmaktadır. Destani bir kahraman olduğu için. Köroğlu da böyledir. Yani baktığımız zaman Orta Asya'da Köroğlu vardır. Hindistan'da vardır. Anadolu'da vardır. Balkanlar'da vardır. Köroğlu'nun belli bir yerde kabri yoktur. Ancak o bir destan kahramanıdır. Despot, zalim olan bir beye karşı mücadele eden bir kahramandır bütün bu coğrafyadaki yaptıklarıyla. Böylece biz Alper Tunga'nın yeni versiyonlarını Köroğlu adıyla da görürüz. Osmanlı dönemi destanıdır ve geç dönem Türk destanları arasındadır Köroğlu destanı. Yani 15-16. yüzyıl vesaire şeklinde ifade edebiliriz. Filmi de yapılmıştır bildiğiniz gibi, pek çok şekilde sahnelenmiştir bu destanların birçoğu. Daha gelişmiş senaryolar ile destanlar filme de çekildiğinde çok etkileyici eğitim malzemeleri olabilirler.
Hocam toparlayalım. Son olarak destanlar ülkelerin, milletlerin tarihinde galiba çok önemli yer tutuyor.
Destanlar çıkış itibariyle gerçek tarih olaylarına dayanmaktadırlar. Bu gerçek tarih olaylarının zaman içerisinde eklemelerle, abartılarla gerçekten uzaklaşması suretiyle ortaya çıkmış olan halk rivayetleridir. Sözlü edebiyat unsurlarıdır. Cengiz Han destanı vardır. Mesela destanı nesli Cengiz Han, Ali Cengiz Han destanıdır. Cengiz'in anlattıklarının destani hikayesidir ve Cengiz Han'ın ölümünden sonra ortaya çıkmış olan bir destandır. Demek ki insanların bir şekilde yaptıkları kendisinden sonra değer olarak anlaşılır ve onun aranılır bir insan haline gelmesiyle de o destan artık ortaya çıkmış olur.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güray hocamızın başta söylediğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum ben sevgili dinleyicilerimiz. Burada ailelere, anne babalara önemli işler düşüyor. Çocuklarımıza bu destanları öğretelim. İyi birer insan olarak yetişmeleri açısından bir çaba gösterelim. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta bitiriyoruz Türk Tarihi İzinde programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.